Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 24. Ayırım. Birincisi, padişahlık makamının hala kul ordusu saydığı Yeniçeriliğin padişahın isteği ya da izni olmadan hanedanlar tarafından kaldırılma yetkisinin tanınmasıdır. Netayücil Vukuat yazarı Mustafa Nuri Paşa, kurultayda Yeniçeriliğin büsbütün kaldırılması istenmese de padişah tarafından buna razı olmadığını söyler. Çünkü padişah başka askeri olmadığından şimdi sadrazam olmuş bulunan Ayan Alemdar Mustafa Paşa'nın ordusunun etkisi altına girmek istemiyordu. Bu doğru ise aynı yazarın Alemdar'a karşı patlak veren Yeniçeri ayaklanmasından söz ederken Saray-ı Hümayun erkanının vakadan evvel haberdar idükleri bazı karain ile istidlal olunmuştur demesine inanmakta da güçlük çekmeyiz. Senette gerçi Yeniçerilinin kaldırılacağı bildirilmiyorsa da senette Ocak temsilcilerin de imzaları vardır. Yeniçerilerle ilgili madde böyle bir olasılığın her zaman gerçekleştirebileceğini gösterir. Bunu çok iyi bilen Yeniçeri Ocağı, padişahlığın bunu istemiyor olmasından cesaretlenerek ayan ve hanedandan gelecek darbeyi beklemeden harekete geçip Alemdar'ı temizlediler. Alemdar'ın sadrazamlığı zamanında Nizam-ı Cedid ordusu Sekban-ı Cedid adı altında dirilmişti. Cevdet Paşa'nın deyimiyle limon portakal satarak geçinen Yeniçerilerin Sekban-ı Cedid'i görerek yürekleri yanıyordu. Kahvelerde yeniden kaynaşmalar başlamıştı. Alemdar ise kayıkçı, manav, leblebici güruhundan ne gelir diye bunları küçümsüyordu. İki yan düzenli bir hukuk devleti için en önemli iki görevin halkın güvenliğini sağlama ve halktan kanun dışı vergilerin kaldırılmaması, vergilerin eşitlik kurallarına göre konması, vergilerin devlet temsilcileri elinde kapışılmadan hazineye gitmesi işlerinin hanedan denetimi altına konmasıdır. Bu sözün açık anlamıyla yönetimde hanedanlara denetleme hakkının tanınması demektir. Üçüncü özellik, hanedanlara tanınan bu hakları padişahın ve hükümetin garanti etme sorumluluğu ve bu haklara aykırı herhangi bir eylemin hanedanlarca önlenmesi ve cezalandırılması hakkının da tanınmasıdır. Senette biri kısa bir süre sonra ister istemez uygulanan, öteki 1876 kanunu esasisine kadar uygulanmamış olan önemli iki nokta daha vardır. Bunların birincisi Yeniçeri örgütünün kaldırılması ile ya da hemen kaldırılmasa bile zamanla yeni bir yönteme göre devlet askeri derlemesinin önerisidir. 3. Selim zamanında verilen layihalarda bu konunun tartışıldığını yukarıda görmüştük. Selim'in yeni bir ordu kurarken asker alma işini yeni bir kanunla temellendirilmemesi yüzünden yeni ordusu Yeniçerilere karşı gelmede işe yaramamıştı. Bunları Yeniçerilerden ayıran nokta kökenleri ve derlenme yöntemlerinden ziyade Avrupa tipi askeri eğitim görmeleri olacaktı. Halbuki sadece bu yan saygınlıklarının yok olmasına yeterli oldu. Bu ordu ulusal bir ordu olma niteliğini de kazanamadı. Karşılarında doğrudan doğruya halk sınıflarından gelen devletin sömürüsü altında ezildiği inancında olan kişilerle taşra ağaları tarafından silahlandırılmış başka iki askeri güç vardı. Senette açıkça ulusal bir ordu kurulması yoluna işaret eden bir fikir vardır. Bu fikrin uygulanmasına ancak 18 yıl sonra gelinebilmiştir. Uygulanması ancak çok daha sonra olabilen öteki fikir, senette kapalı olarak bildirildiği halde açıklanmasına ve uygulanmasına gidilmemiş olan bir fikirdir. Senedin sözlerinden bellidir ki, Öngörülen bu rejimin işlemesi, denetlemelerin yapılması, gerekli kararların çatışmalara, anarşiye yol açmadan yürümesi için sürekli bir tartışma organının kurumsallaştırılması gerekirdi. Bu, devlet işlerinin denetlenme ve yürütülmesini meclis, parlamento diyebileceğimiz bir kurula vermeyi gerektirirdi. Üçüncü Selim böyle bir temsilciler meclisi yerine danışma kurulları ya da inceleme ve muhtıra hazırlama komisyonları biçiminde birbirinden ayrı ve dağınık, sürekli varlığı olmayan organlar kurma yoluna gitmişti. Biraz aşağıda göreceğiz ki 3. Mahmut da reform dönemine geldiğinde bu yönteme dönmüş, toplum güçlerini temsil edecek bir yasa kurulunun yolunu kapayarak yalnız o çeşitten meclisler kurmuştur. İttifak senedi hakkında kanuni esasi tarzında bir ittifakname nitelemesi yapan tarih yazarı Mustafa Paşa, bu sözüyle kendi zamanında bile bu konudaki fikirlerin belirlenmemiş olduğunu, kurulsuz yani parlamentosuz anayasa olabileceğine inanılan Abdülhamit dönemi rejiminin düşünüş biçimini yansıtır. Bu sayılan özellikleriyle geleneğe aykırı ilkeler ve yeniye doğru olan fikirlerin açıklığa kavuşturulmamış olması nedenleriyle senedin hukuksal açıdan çok fakir bir terminolojiyle yazıldığını da görürüz. Onda ne eski kanun ya da şeriat ağzı ne de modern bir anayasa dili vardır. Neler getireceği, ne sonuçlar doğuracağı, onu ele alanın bulunduğu yana bağlı olduğundan, hanedan ve derebeylerin tasdikine uğramadığı gibi padişahın kabulüne de uğramamıştır. Sözleşme bir bakıma padişahın en üstün yetkili olduğunu, hem kişi olarak hem de üst yetki yeri olarak dokunulmazlığını pekiştirmekle birlikte hem derebeyi ve hanedanlara biçimsel de olsa geleneğe aykırı hukuksal bir tanınma sağlıyor. Hem de padişahın kendi organlarını onların denetimine bağlıyordu. Sözleşmenin asıl hararetli yanları bir kısım ayağının desteğini kazanan bürokratlardı. Belge bunlardan birinin kaleminden çıkmış gözüküyor. Söylemeye bile lüzum yoktur ki reaya temsilcilerinin böyle bir anlaşmaya çağrılması akla bile gelmemiştir. O zaman Avrupa'da bile böyle bir şey Fransız devrimine karşın çok yerde henüz gerçekleşmiş değildi. Geleneksel Osmanlı düzeninde reaya hizmet ya da kulluk sınıflarına mensup değildi. Siyasa düzeninde yerleri yoktu. Bunları dolaylı olarak da olsa siyasi plana getirmenin ilk deneyi halk ve millet terimlerinin çıktığı 1876 Kanuni Esasi döneminde görülecektir. İttifak senedinin eksik yanları şu üç noktada toplanabilir. A. Yönetme organı ile ayan arasında çatışma olduğunda padişaha ya da bir meclise aracılık verilmemiştir. B. Padişah emir ve yasakları ile bunları uygulayan organlar ve devletin yeni sözleşme temelini yapanlar arasındaki hukuksal ilişkiler henüz belirlenmemiştir. C. İsyan hakkının hangi koşullar altında meşru olabileceğini hükümetin padişah iradesiyle, padişahın Şeyhülislam fetvasıyla değil, temsilci bir meclis kararıyla olup olmayacağı belirsiz bırakılmıştır. Çok geçmeden senette imzası olmayan gerçek derebeylerin isyanları ve bağımsızlaşma çabaları başladı. Arnavutluk'ta Tepedelenli Ali Paşa, Suriye'de Genç Yusuf Paşa, daha sonra Mısır'da Mehmet Ali Paşa, Baban taraflarında Abdurrahman Paşa, Osmanlı egemenliğinin bütünlüğüne aykırı tutumlarını artırdılar. Padişah bunlara karşı Yeniçerileri kollamaya başvurdu. Sekban-ı Cedid karşısında bunları huylandırmayarak tedbirler alınıyor. Örneğin elinde Yeniçeri esame tezkereleri olanları zararlandırmamak için esamelerin satın alınmasına karar veriliyordu. Bu koşullardan ötürü ittifak senedi ölü doğmuş bir belge olarak kaldı. 3. Halifelik. Osmanlı hükümranlığının yeni bir temel bulma yönünde yapılan üçüncü girişim, Osmanlı tahtının tek kalmış varisi olan genç Mahmud'un 17 yıl sonra mutlakiyetli bir monarşi kurma aşamasına varmasıyla sonuçlanacak olan Osmanlı tarihinin çok paradokslu fakat bir dönüm noktası sayılabilecek olan ve belki Osmanlı geleneğinin de doğrultusuna en uygun olan girişimdir. Ötekiler gibi bu da eski Osmanlı padişahlık geleneğine aykırı bir tutum olarak gözükür. Fakat bu aykırılıkların sonucudur. Başka bir deyimle bu tutum eski Osmanlı sisteminin kapanışının başlangıcı olmuştur. Bu tutum batıda dönemi kapanmak üzere olan mutlakiyetçi monarşi kurma anlamında ilk batılılaştırıcı siyasal çağdaşlaşma kapısını açmıştır. Bu deney şerri hüccetteki bir fikirle yani devletin İslamlıktaki geleneği yürütme, yeniyi önleme ilkesine dayanması fikriyle ittifak senedindeki bir fikrinin yani hükümdarın mutlak egemenliğinin tanınması fikrinin mutlakiyetçi bir monarşiye esas olan merkeziyetçi hükümet kurmayı engelleyen rakip bir güç parçasını yok etme yönünde uygulanışıdır. Aslında ikisi birlikte alınacak olursa eski padişahlık rejimine aykırı olmamakla birlikte dini devlet bileşimini din ve devlet ilkesine bölmesi açısından çağdaşlaşma sürecinin yeni bir aşamasıdır. Osmanlı padişahlığının dünyasal otoritesini incelediğimiz iki belgenin gösterdiği gibi pazarlık ya da sözleşme konusu olduğu halde daha doğrusu siyasal eylem düzeyinde artık varlığı kalmamış denecek duruma gelmiş olmasına karşılık dinsel yeteneği hala sağlam duruyordu. Son yüzyıl içinde siyasal yetkece en zayıf, dince en hafif sayılacak padişahlar zamanında bile makamın değerliliğini ve tanınmışlığını zedelenmemişti. Hilafet, eskiden beri düşman mezhepler ya da kavimler, İranlılar, Araplar tarafından bile reddedilmemişti. Vahabilik, Osmanlı halifeliğine karşı bir akım görünüşüyle başlamış olmakla birlikte çok geçmeden dinsel rengini yitirip siyasal bir akım rengini almıştı. Safeviliğin İran'da yıkılışı ile Şiilik büyük bir darbe yemişti. Nadir Şah'la yapılan mezhep pazarlığında Osmanlı halifeliği üstün çıkmıştı. Mısır'ı işgal eden Napolyon'un İslam halka seslenen bildirisi, Osmanlı halifeliğine karşı olmaktan ziyade onu belirtecek bir ton bile taşıyordu. Kaynarca anlaşması büyük bir siyasal yenilgi belgesi olmakla birlikte Osmanlı halifeliğinin ruhani niteliğinin devletler arası hukukun kapsamına sokmuştu. Osmanlı ülkelerinin dışında kalan yerlerdeki İslam halk üzerindeki siyasal egemenliğini kurmakta olan Avrupa devletlerinde, özellikle Hindistan'da olduğu gibi yarattığı ürküntü, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu dışındaki yerlerde bile değerini artırıyordu. Osmanlı egemenliği altında hilafete karşı tek güç olarak sadece Bektaşilik kalmıştı. Fakat bu İslam sapkınlığı aslındaki doktrin saflığını yitirdikten başka hilafete değil sultanlığa düşman durumuna gelmiş olan Yeniçeri esnafının ve muhtemel olarak derebeylik akımlarının içine karışmakta kendini tek başına hilafet gücünün hedefi durumuna getirmek gibi ileride içinden çıkılamayacak bir çıkmaz yola sokmuş, devrimsel bir rol oynama olanağını yitirmişti. Şimdi sarayın tutacağı yol hilafete sarılarak hem Bektaşi Yeniçeriliğine hem de Derebeyliğine karşı mutlak bir monark üstünlüğünü sağlamak olacaktı. Osmanlı Devleti'ne karşı olan Avrupa devletlerinde de artık İslamlık ve hilafet bir düşmanlık hedefi olmaktan çıkmıştı. Osmanlı padişahının bir yanının hala yaşamakta olan bir nitelik taşıdığı Avrupa diplomasisince artık Tanzimat döneminde sezilmeye başladı. İkinci Abdülhamit zamanında aşırı bir ölçüye bile getirilecekti. Bir Fransız gözlemcinin İkinci Abdülhamid'in padişahlığının ilk yıllarında yazdığı şu satırlar, o zaman belki anlamsız gibi gözükmekle birlikte yerinde bir teşhistir. Osmanlı İmparatorluğu'nun hala nasıl devam etmekte olduğunu, özellikle Türklerin nasıl hala Avrupa'da bulunduğunu anlamakta güçlük çekilir. Hele ordularının bilgisizliğini, disiplinden yoksulluğunu, mahiyetlerinin anarşi içinde olduğunu, kalelerin bakımsız durumunu, ağaların İstanbul'a yakın olanların arasında bile görülen isyanlarını, nihayet Mora, Mısır, Şam paşalarının bağımsızlıklarını yakından görenler için bu anlayış bir şey değildir. Dünyanın en sallantılı tahtında oturan sultanı yerinde tutan asıl güç onun halifeliğidir. Dış ve iç olayların Osmanlı İmparatorluğunu kesin olarak yok etmesi gereken daha büyük ölçülere erişmiş olmasına karşın Osmanlı Devleti'nin yine de yaşatan Mahmut'un 1808-1825 yılları arasındaki en felaketli olaylar sırasında tuttuğu yolun başarı sırrı halife olarak ulemaya, dolaylı olarak Müslüman halka dayanmasıdır. Mahmut buna İslam olmayan halkın ayrılıkçı eğilimlerine karşı dinsel kişiliklerinin ve kurumlarının tanınmışlığını ve özgürlüğünü daha sonraları ilan etmek gibi ondan önce ve ondan sonra düşünmesi güç olan ikinci bir başarı daha katmıştır. İkinci Mahmut bizim belleğimizde 1826'dan sonraki niteliği ile dünyasal bir monark olarak batılılaştırıcı bir çağdaşlaşma dönemini açmış kişi olarak kaldığı için başlangıçta gerici diyebileceğimiz kişileri yanına almış, hatta cihatçı bir halife rolüne girmiş bir kişi olduğunu belirtmek şaşırtıcı olacaktır. Mahmut hakkında çağdaş Avrupa gözlemcilerinin çatışık yargılar vermesinde, modern Türk okumuşlarının da Mahmut'un hükümdarlığının ilk dönemini görmezlikten gelmesinde başlıca neden, onu çevreleyen, destekleyen, hatta yöneten kişilerin açıkça gerici olmalarıdır. Bu dönemdeki sahnede başlıca rol oynayanlar, örneğin Halit Efendi, bunların yaptığı işler, hatta Mahmut'un kendi tutumu 1826'dan sonrakilere hiç uymaz. İlk dönem adeta cinayet romanlarında okuyucuyu şaşırtmak için konmuş komplolara benzer şekilde sürer. Hepsini tutarsız, çoğunun esrarlı olaylarla doludur. Bu olayların başında kurnazlığı, insafsızlığı, batı düşmanlığı, hilekarlığı ile ün kazanmış kişilerin bulunuşu ilk dönemde ikinci dönem arasındaki diyalektik çatışıklığının derinleştiren etkenler olmuştur. 4. Uluslaşma akımları. Bu diyalektik dönüşümü hazırlamakta başlıca iki koşul rol oynamıştır. Birincisi, Rusya'nın Napolyon savaşları dolayısıyla artan gücünün Osmanlı Devleti aleyhine ağırlığını en fazla hissettirdiği savaştır. İkincisi, Rus baskısının Hristiyan halklar üzerinde yaptığı etkiyle Fransız devriminin etkisi arasındaki çatışıklık arasında Hristiyan riayadan ulus olma akımının açığa çıkmasıdır. Biri otokratik, öteki liberal iki kaynaktan gelen bu etki birbiriyle uzlaşır durumda olmamalarına karşın İslamlık bayrağının açılmasını zorunlu kılmıştır. Çünkü bu uluslaşma akımlarına ve etkilerin ikinci ideoloji ve özlem sağlarken Birincisi, bunları gerçekleştirme çabaları için gerekli olan gücü sağlamış ve Osmanlı Devleti'nin reform sorununu hem iç siyasal hem dış uluslararası diplomasi alanına çıkarmıştır. 24. ayırımın sonu, sayfa 147. Devamı 25. ayırımda.